Sinekler ve örümcekler. Tek sıra halinde yürüdüler. Yolun girişi birkaç kararmış yapraktan fazlasını taşıyamayacak kadar ihtiyar ve sarmaşığa boğulmuş, birbirine doğru yaslanan iki ulu ağacın oluşturduğu kasvetli bir tünele çıkan bir tür kemer gibiydi. Yolun kendisi dardı ve ağaç gövdelerinin arasına girip çıkıyordu. Çok geçmeden kapıdaki ışık çok arkalarında kalan parlak bir delik olmuştu. Sessizlik ise o kadar koyuydu ki üstlerini eğilip kulak kabartan ağaçların altında ayaklarından güm güm sesler geliyor gibiydi. Gözleri loşluğa alıştıkça bir çeşit karanlık parıltıda iki yanlarını biraz görebilir oldular. Ara sıra çok yukarılarındaki dalların arasından sızabilecek ve alttaki dolaşık dallar ve sürgünlere takılmayacak kadar talihli olan narin ve parlak bir ışık hüzmesi düşüyordu. Ama bu nadiren oluyordu ve çok geçmeden arkası hepten kesildi. Ormanda koyu renkli sincaplar vardı. Bilbo'nun keskin, meraklı gözleri görmeye alıştıkça yoldan kaçıp ağaç gövdelerinin arasına seyirtmelerini göz ucuyla seçmeye başladı. Etrafta tuhaf sesler, hırıltılar, ayak sürtmeler, çalılar ile orman zemininde birbiri ardına sonsuz kalınlıkta yığılmış yaprakların altından kaçışan şeyler vardı ama seslerin nereden geldiğini göremiyordu. Gördüğü en iğrenç şeyler örümcek ağlarıydı. İplikleri olağan dışı derecede kalın, çoğu zaman bir ağaçtan diğerine uzanan veya iki yanlarındaki alçak dallara dolanmış haldeki koyu ve yoğun örümcek ağları. Yollarının üzerinde uzanan hiç örümcek ağı yoktu. Ama bunun nedeninin yolu temiz tutan bir büyü mü yoksa başka bir şey mi olduğunu tahmin edemiyorlardı. Ormandan goblinlerin tünelleri kadar nefret etmeleri uzun sürmedi. Üstelik sonuna varma umudu tünellerdekinden bile daha az gibiydi. Ama yola devam etmek zorundaydılar. Hem de güneşle gökyüzünü görmeye hasret kalmalarından ve rüzgarı yüzlerinde hissetmeyi özlemelerinden çok sonra bile. Orman kubbesinin altında hiç hava hareketi yoktu ve etraf her daim durgun, karanlık ve havasızdı. Tünelciliğe alışkın olan ve uzun süreler boyunca güneş ışığından uzak yaşayan cüceler bile bunu hissediyordu. Ama içinde yaşanacak kovukları olmasını seven ve yaz günlerini dışarıda geçirmeyi yeğlen Hobbit'e yavaş yavaş boğuluyormuş gibi geliyordu. Geceler en kötüsüydü. Her yere zifiri karanlık çöküyordu. Sizin zifiri karanlık diyeceğiniz şey değil. Gerçek bir zifiri karanlık. Öyle kara ki hiçbir şey göremiyordunuz. Bilbo elini burnunun önünde sallamayı denedi ama hiçbir şey göremedi. Belki de hiçbir şey görmediklerini söylemek doğru olmaz. Gözleri görebiliyorlardı. Birbirlerine sokularak uyuyor ve sırayla nöbet tutuyorlardı. Ve sıra ona geldiğinde Bilbo'nun gözüne etraflarını saran karanlığın içinde parıltılar ilişiyordu. Zaman zaman da biraz öteden sarı, kırmızı veya yeşil bir çift göz ona bakıyor ve ağır ağır silinerek ortadan kaybolduktan sonra yavaşça bir başka yerde parlamaya başlıyordu. Zaman zaman da tam üzerindeki dallarda ışıldıyorlardı ki en korkutucu olanı da buydu. Ama en az sevdiği gözler korkunç, soluk ve soğansı olandı. Böcek gözleri diye düşünüyordu. Hayvan gözleri değiller ama fazla büyükler. Hava onlara henüz fazla soğuk gelmese de geceleri gözcü ışıkları yakmayı denediler ama çok geçmeden bundan vazgeçtiler. Işık çevrelerine yüzlerce göz topluyor gibiydi. Ama yaratıklar her neyseler bedenlerini asla alevlerin titreşen küçük ışığında göstermemeye özen gösteriyordu. Daha da kötüsü ateş bazıları eliniz kadar büyük olan ve kulakların etrafında vızıldayıp kanat çırpan binlerce koyu gri ve siyah pervaneyi kendine çekiyordu. Buna katlanamıyorlardı. Melon şapka kadar kara dev yarasalara da. Bu yüzden geceleri ateş yakmaktan vazgeçip gece olunca tekinsiz dev karanlıkta oturarak uyukladılar. Bütün bunlar Hobbit'e çağlar kadar uzun gelen bir süre boyunca devam etti. Üstelik erzaklarına azami özen gösterdiklerinden karnı her zaman açtı. Yine de günler birbirini kovalayıp da orman gözlerine tıpatıp aynı göründükçe kaygılanmaya başladılar. Yiyecekleri sonsuza kadar dayanmazdı. Aslına bakılırsa epey azalmaya başlamıştı. Sincap vurmaya çalıştılar ve birini yola indirene kadar çok sayıda ok harcadılar. Ama kızarttıklarında tadının korkunç olduğunu gördüklerinden başka sincap vurmadılar. Fazla suları olmadığı ve ormanda geçirdikleri süre boyunca pınar ya da çay görmediklerinden susamışlardı da. Bir gün yollarını kesen bir akarsuyla karşılaştıklarında bu durumdaydılar. Su hızlı ve güçlü akıyordu. ama yolu kesen bölümü pek geniş değildi ve suları ya siyahtı ya da karanlıkta öyle görünüyordu. Beorn'un onları bu konuda uyarması iyi olmuştu. Aksi halde rengi ne olursa olsun suyunu içer ve boşalan su tulumlarından bazılarını kıyısında doldururlardı. Oysa ki şimdiki düşünceleri suyla ıslanmadan karşıya nasıl geçecekleriydi. Eski bir ahşap köprünün tahtaları çürümüş ve geriye sadece akarsuyun kenarındaki kırık direkler kalmıştı. Kıyıya diz çöküp ileriye bakan Bilbo haykırdı. ''Karşı kıyıda bir tekne var. Bu kıyıda olaydı ya.'' ''Sence ne kadar uzakta?'' diye sordu Thorin. Zira artık aralarında en keskin gözlerin Bilbo'da olduğunu biliyorlardı. ''Hiç de uzak değil. 12 metreden fazla olduğunu sanmam.'' ''12 metre mi? Ben en az 30 derdim. Ama gözlerim 100 yıl önceki kadar iyi görmüyor. Yine de 12 metre epey uzun. Üstünden atlayamayız. Suyun içinde yürümeye veya yüzmeye de cesaret edemeyiz.'' ''Biriniz bir ip savurabilir mi? Bunun ne yararı var? Üstüne kanca atabilsek bile, ki atabileceğimizden kuşkuluyum, kayık mutlaka bağlıdır.'' ''Bağlı olduğunu sanmam.'' dedi Bilbo. ''Gerçi bu ışıkta emin olmama imkan yok. Ama bana yolun nehre indiği yerde alçak olan suya çekilmiş gibi geliyor.'' ''En güçlümüz Dory ama en genç olanımız ve gözleri hala en iyi görenimiz Fili.'' dedi Thorin. ''Fili buraya gel de bak bakalım Bay Baggins'in bahsettiği tekneyi görebilecek misin?'' Fili görebildiğini düşünüyordu. Bu yüzden yön konusunda fikir edinmek için uzun süre baktıktan sonra diğerleri ona bir ip getirdiler. Yanlarında birkaç kangal ip vardı ve en uzunun ucuna çıkınlarını omuzlarının etrafındaki kayışlara geçirmekte kullandıkları İri demir kancalardan birini tutturdular. Fili bunu eline aldı. Bir an tarttı, sonra akarsuyun diğer ucuna fırlattı. İp şap diye suya düştü. ''Yeterince uzağa düşmedi.'' dedi ileriye bakan Bilbo. ''Yarım metre daha uzağa atsan tekneye düşecekti. Tekrar dene. Büyünün sana bir parça ıslak ipe dokunman halinde zarar verecek kadar güçlü olduğunu sanmam.'' Yine de Fili geri çektiği kancayı eline alırken hayli kuşkuluydu. Bu kez ipi daha büyük bir kuvvetle savurdu. "Yavaş," dedi Bilbo. "Şimdi de onu diğer tarafta ağaçların arasına attın. Usulca geri çek." Fili ipi yavaşça geri çekti ve bir süre sonra Bilbo, "Dikkatli ol, teknede duruyor. Kancanın takılacağını umut edelim," dedi. Takıldı. İp gerildi ve Fili çekti ama bir şeye yaramadı. Yardımına önce Kili, ardından Oin ve Gloin koştu. Çektiler de çektiler. Sonra aniden hep birlikte sırt üstü düştüler. Ancak tehditte bekleyen Bilbo, ipin ucunu yakaladı ve bir sopayla hızla üstlerine doğru gelen küçük kara kayığı uzaklaştırdı. ''Yardım edin!'' diye seslendi ve Balin kayığı akıntıda kaybolmadan hemen önce yakaladı. ''Demek bağlıymış.'' dedi, hala kayığın üstünden sarkmakta olan kopuk Pruva halatına bakarak. ''İyi çekişti delikanlılarım. İpimizin diğerinden daha kuvvetli olması da iyi oldu.'' ''Karşıyı ilk kim geçecek?'' diye sordu Bilbo. ''Ben geçeceğim.'' dedi Thorin. ''Sen de benimle geleceksin. Fili ve Balin'de. Bir defasında kayık ancak bu kadar kişi alır. Bundan sonra Kili, Oin, Gloin ve Dory. Sonraki seferde Nori, Bifur ve Bofur.'' En sonda Dwolin ile Bombur geçecek. ''Hep sona kalıyorum ve hoşuma gitmiyor.'' dedi Bombur. ''Bugün sıra başkasında.'' ''Sen de o kadar şişman olmasaydın. Olduğuna göre en son ve hafif kafile ile birlikte gelmek zorundasın. Emirlere karşı gelip homurdanmaya başlama. Yoksa başına kötü bir şey gelir.'' ''Hiç kürek yok. Tekneyi karşı kıyıya nasıl iteceksin ki?'' diye sordu Hobbit. ''Bana bir kangal iple bir kanca daha ver.'' dedi Fili ve düzeneği hazırladıklarında önlerindeki karanlıkta atabildiği kadar uzağa attı. Kanca tekrar suya düşmediğinden dallara takılmış olması gerektiğini anladılar. ''Şimdi tekneye binin.'' dedi Fili ve ''biriniz diğer tarafta ağacı takılı olan ipe asılsın. Geriye kalanlardan birinin başta kullandığımız kancayı tutması gerekiyor. Diğer yakaya sağ salim vardıktan sonra kancayı tekneye takar ve siz tekneyi geri çekebilirsiniz.'' Bu sayede çok geçmeden hep birlikte efsunlu çayın diğer kıyısında güvendeydiler. Dwolin ipi omzuna sarılmış halde taşıyarak inmişti ve Bombur hala homurdanarak onu izlemeye hazırlanıyordu ki kötü bir şey oldu. Önlerindeki yolda hızla ilerleyen toynak sesleri duydular. Karanlığın içinden aniden uçan bir geyiğin silüeti belirdi. cücelerin üstüne atılıp onları devirdikten sonra sıçramaya hazırlandı. Yükseklere sıçrayıp muazzam bir atlayışla suyun diğer kıyısına geçti. Ama diğer kıyıya sağ salim ulaşamadı. İçlerinde bir tek Thorin ayağını sağlam basıp aklını başında tutmuştu. Toprağa ayak basar basmaz kayığın gizli bir muhafızının ortaya çıkma olasılığına karşı yayını gerip bir ok takmıştı. Şimdi sıçrayan hayvana hızlı ve şaşmaz bir ok gönderdi. Hayvan diğer kıyıya ulaşırken tökezledi. Gölgeler onu yuttu ama cücelerle hobbit toynak seslerini hızla tekleyip sustuğunu duydular. Ancak onlar atışı bağırarak övme fırsatı bulamadan Bilbo'dan gelen feci bir çığlık geyik etine dair tüm düşünceleri akıllarından kovdu. ''Bombur suya düştü, Bombur boğuluyor!'' diye haykırdı. Bu ne yazık ki gerçekti. Erkek geyik üstüne çullanıp tepesinden atladığında Bombur'un sadece tek ayağı kıyıdaydı. Tökezleyerek kayığı kıyıdan uzaklaştırmış, ardından da elleri kıyıdaki kaygan otlardan kayıp, tekne yavaşça dönüp ortadan kaybolurken gerisin geri karanlık sulara yuvarlanmıştı. Kıyıya koştuklarında cücenin kukuletasını hala suyun üzerinde görebiliyorlardı. Çabucak ona doğru kancalı bir ip fırlattılar. Bombur eliyle kancayı yakaladı ve onu kıyıya doğru çektiler. Elbette saçından çizmelerine kadar ıslanmıştı ama en kötüsü bu değildi. Onu kıyıya yatırdıklarında uykuya dalmıştı bile. Tek eliyle ipi o kadar sıkı kavramıştı ki elinden alamadılar ve ne yaptılarsa derin uykusundan uyanmadı. Hala başında durup kötü talihlerine ve Bombur'un sakarlığına lanet ediyor, kayığı kaybettiklerinden geri dönüp geyiği aramalarının imkansız hale gelmesinden yakınıyorlardı ki ormanın içlerinden boruların ötüşünü ve uzaklardan gelen köpek ulumasını andıran sesleri duydular. Sonra hepsi suspus oldu. Ve hiçbir izini görmeseler de oturdukları yerde yolun kuzeyinden ilerleyen muazzam bir av kafilesinin sesini duyduklarını düşündüler. Orada uzun süre kımıldamaya cesaret edemeden oturdular. Bombur şişman yüzünde bir gülümsemeyle onların canını sıkan tüm belalar artık umrunda değilmiş gibi uyumaya devam etti. Aniden önlerindeki yolda erkek geyik ne kadar karaysa o kadar ak olan bir karaca ve geyik yavruları belirdi. Gölgelerin içinde parıldadılar. Thorin daha seslenemeden cücelerin üçü ayağa fırlayıp yaylarındaki okları salmıştı. Okların hiçbiri hedefe varmamış gibi görünüyordu. Geyikler dönüp geldikleri kadar sessiz biçimde ağaçların arasında kayboldular ve cüceler oklarını boş yere peşlerinden yolladılar. ''Durun, durun!'' diye bağırdı Thorin ama çok geçti. Heyecanlanan cüceler son oklarını da boşa harcamıştı ve artık Beorn'un onlara verdiği yaylar işe yaramaz olmuştu. O gece kasvetli bir kafileydiler ve onu izleyen günlerde kasvetleri daha da koyulaştı. Efsunlu nehri aşmışlardı ama pınarın ötesindeki yol eskisi kadar dolambaçlıydı ve ormanda bir değişiklik göremiyorlardı. Yine de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olsalar, avın ve yollarında beliren beyaz karacaların ne anlama geldiğini düşünseler, nihayet ormanın doğu kıyısına yaklaşmakta olduklarını ve cesaretleriyle umutlarını kaybetmedikleri sürece yakın zamanda daha seyrek ağaçlara ve güneş ışığının yeniden sızmaya başladığı yerlere varacaklarını bilirlerdi. Ama bunu bilmiyorlardı. Ve Bombur'un ellerinden geldiğince sırtlarındaki yükü diğerlerine paylaştırarak dörtlü gruplar halinde üstlenerek yanlarında taşıdıkları ağır bedenini de yüklenmişlerdi. Bunlar son birkaç günde fazlasıyla hafiflemiş olmasa bunu asla başaramazlardı. Yine de uyuyan ve gülümseyen Bombur ne kadar ağır olsa da yiyecekle dolu çantalarla kıyaslanamazdı. Birkaç gün içinde neredeyse hiç yiyecek ve içeceklerinin kalmadığı bir an geldi. Ormanda yetişen besleyici hiçbir şey göremiyorlardı. Sadece mantarlar ve soluk yapraklı, nahoş kokulu otlar vardı. Efsunlu nehri geçtikten yaklaşık 4 gün sonra ağaçların çoğunun kayın olduğu bir bölgeye vardılar. Başta bu değişikliğe sevinme eğilimindeydiler. Zira burada orman altı çalıları yoktu ve gölgeler eskisi kadar koyu değildi. Etraflarında yeşil bir ışık vardı ve yer yer iki yanlarında yolun biraz ötesini görebiliyorlardı. Yine de ışık onları alacakaranlık bir salonun dev sütunlarını andıran, sonu gelmez sıralar halinde düz, gri ağaç gövdelerinden başka bir şey göstermiyordu. Havada hafif bir hareket ve rüzgar fısıltısı vardı ama kulağa hüzünlü geliyordu. Hışırdayarak düşen birkaç yaprak onlara güzün yaklaştığını hatırlatmaktaydı. Ayakları ormanın kızıl, derin halılarından kopup yolun kenarının üzerinden sürüklenmiş diğer sayısız güzden kalma ölü yaprakların arasında hışırtıyla yol alıyordu. Bombur halen uyuyordu ve cüceler çok yorulmuştu. Zaman zaman onları huzursuz eden kahkahalar duyuyorlardı. Bazen uzaktan şarkı söyleyen sesler de duyuluyordu. Kahkaha goblinlere ait olmayan güzel seslerden geliyordu. Söylenen şarkılar da çok güzeldi ama yine de kulağa tekinsiz ve tuhaf geliyordu ve içlerini rahatlatmıyordu. Onlar da kalan güçlerini buralardan hızlıca uzaklaşmak için kullandılar. İki gün sonra yollarını aşağı meylettiğini gördüler ve çok geçmeden neredeyse tamamen koca meşelerle dolu bir vadideydiler. ''Bu kahrolası ormanın ucu bucağı yok mu?'' dedi Thorin. ''Birinin bir ağaca tırmanıp başını kubbenin üzerine çıkarıp etrafa bakabilecek mi görmesi gerek. Bunun tek yolu yolun üzerine eğilen en uzun ağacı seçmek.'' Elbette biri Bilbo demekti. Onu seçmişlerdi çünkü ağaca tırmanan kişi başını en üst yaprakların arasından çıkarmak zorunda olduğundan en yüksek ve ince dalların taşıyabileceği kadar hafif olmalıydı. Zavallı Bay Baggins hiçbir zaman ağaçlara tırmanmak konusunda idmanlı olmamıştı. Ama onu yolun tam yanında yetişen dev bir meşenin en alçak dallarına yükselttiler ve Bilbo elinden geldiğince yukarı tırmanmak zorunda kaldı. Birbirine dolaşmış sürgünleri yana çekip kendisine yol açarken gözünün ortasına pek çok dal yedi. Daha iri olan dalların eski kabukları üstünü yeşile boyayıp kirletti. Birden çok defa ayağa kaydı ve kendini son anda toparladı. Nihayet hiçbir elverişli dal yokmuş gibi görünen zor bir yerde feci şekilde çabaladıktan sonra ağaç tepesinin yakınına vardı. Bütün bu zaman zarfında ağaçta örümcek olup olmadığını ve düşmek dışında aşağı nasıl inilebileceğini merak ediyordu. Sonunda başını yaprak örtüsünün üzerine çıkardığında orada sahiden de örümcekler buldu. Ama bunlar alışılmış boyutlarda küçük şeylerdi ve kelebeklerin peşindeydiler. Işık Bilbo'nun gözlerini neredeyse kör etmişti. Aşağıdan ona seslenen cücelerin sesini uzaktan duysa da cevap veremiyordu. Tek yapabildiği tutunup gözlerini kırpıştırmaktı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu ve buna katlanabilir hale gelmesi uzun zaman aldı. Bunu başarabildiğinde dört bir yanında yer yer rüzgarla dalgalanan yeşil bir deniz ve dört bir yanında yüzlerce kelebek gördü. Bunların bir tür mor imparator, meşe ağaçlarının tepelerine bayılan bir tür kelebek olduklarını sanıyorum. Ama renkleri mor değildi. Koyu kadifemsi bir siyahtılar ve üstlerinde herhangi bir desen yoktu. Siyah imparatorlara uzun süre baktı ve saçına ve yüzüne değen rüzgarın verdiği hissin tadını çıkardı. Ama sonunda aşağıda sabırsızlıktan ayaklarını yere vuran cücelerin seslenişleri ona orada bulunmasının gerçek nedenini hatırlattı. Hiç yararı yoktu. Ne kadar bakarsa baksın hiçbir yönde ağaçların ve yaprakların sonunu göremiyordu. Güneşin görüntüsüyle ve rüzgarın verdiği hisle hafifleyen yüreği tekrar ayak parmaklarına kadar indi. Aşağıda geri döneceği hiç yiyecek yoktu. Aslına bakılırsa size söylediğim gibi ormanın kenarına fazla uzak değildiler ve Bilbo da görecek aklı selim olsaydı tırmandığı ağacın uzunluğuna rağmen geniş bir vadinin dibinde durduğunu ve oradan bakıldığında ağaçların dört bir yanlarında büyük bir çanak misali kabardığını ve ormanın ne kadar devam ettiğini göremeyeceğini anlardı. Ancak bunu görmedi ve aşağı inerken çaresizlikle doluydu. Nihayet ağacın dibine çiziklerle dolu, sıcaklamış ve sefil bir halde vardı ve oraya indiğinde karanlıkta hiçbir şey göremedi. Verdiği rapor kısa zamanda diğerlerinin de kendilerini onun kadar çaresiz hissetmelerine neden oldu. Orman dört bir yönde sonsuza kadar uzayıp gidiyor. Ne yapacağız? Peki bir hobbit göndermenin yararı neydi diye haykırdılar. Suç onunmuş gibi. Kelebekler umurlarında bile değildi. Ve onlara fazlasıyla ağır olduklarından yukarı tırmanıp hissedemeyecekleri güzelim Meltem'i anlatınca daha da kızdılar. O gece erzaklarından arta kalan son lokma ve kırıntıları yediler. Ertesi sabah uyandıklarında da fark ettikleri ilk şey açlıktan midelerinin kazındığı, ikinci şey de yağmurun yağmakta ve ağır damlaların orman zeminine düşmekte olduğuydu. Bu onlara aynı zamanda susuzluktan kavrulduklarını hatırlattı. Ama onları rahatlatmaya yaramadı. Korkunç bir susuzluğu dev meşelerin altında durup şans eseri bir damlanın boğazına düşmesini bekleyerek söndüremezsin. Tek ferahlık kırıntısı beklenmedik bir şekilde bomburdan geldi. Aniden uyandı. Doğrulup oturarak kafasını kaşıdı. Nerede olduğunda, kendisini neden bu kadar aç hissettiğini de çıkaramıyordu. Çünkü uzun zaman önce yolculuklarına başladıkları o Mayıs sabahından sonra olan hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hatırladığı en son şey Hobbit'in evindeki partiydi ve onu o günden sonra yaşadıkları pek çok serüvene inandırmakta epey zorlandılar. Yiyecek hiçbir şey olmadığını duyduğunda oturup ağladı. Çünkü kendisini fazlasıyla güçsüz hissediyor ve dizleri titriyordu. ''Neden uyandım ki?'' diye haykırdı. ''O kadar güzel rüyalar görüyordum ki, buna biraz benzeyen ama ağaçlardaki meşalelerle, dallardan sarkan lambalarla ve yerde yanan ateşlerle aydınlanan bir ormanda yürüyordum ve hiç aralıksız süren bir ziyafet vardı. Orada yapraklardan tacıyla bir orman kralı vardı. Neşeli şarkılar söyleniyordu. Oradaki yiyecek ve içecekleri ne sayabilir ne de tarif edebilirim.'' ''Denemene gerek yok.'' dedi Thorin. ''Aslına bakarsan söyleyecek başkaca lafın yoksa sussan iyi olacak. Zaten sana yeterince kızgınız. Uyanmasaydın seni ormandaki budalaca rüyalarına terk edecektik. Haftalarca kıt tayınla yaşadıktan sonra seni taşımak kolay değil.'' Artık kemerlerini boş midelerin etrafında sıkıştırmak, boş çanta ve çuvallarını sırtlanmak ve yere yıkılıp açlıktan ölmeden önce sonuna varmaktan yana pek umutlu olmadıkları yolda yorgun argın yürümekten başka yapılacak şey yoktu. O günün tamamı boyunca bunu yaptılar. Bombur bacaklarının onu taşımadığını ve yatıp uyumak istediğini söyleyip sızlanırken ağır ağır ve bitkinlik içinde ilerlediler. ''Hayır, bunu yapamazsın.'' dediler. ''Senin bacakların da paylarına düşeni yapsın. Seni yeterince taşıdık zaten.'' Buna rağmen Bombur bir adım daha atmayı reddetti ve kendisini yere attı. ''Mecbursanız siz devam edin.'' dedi. ''Başka türlü yiyecek bulamayacaksam burada yatıp uyurum ve rüyamda görürüm. Umarım bir daha da hiç uyanmam.'' Tam o anda biraz ileride olan Balin onlara ''O neydi? Ormanda titreşen bir ışık gördüğümü sandım.'' diye seslendi. Hepsi baktılar ve görünüşte uzak bir mesafede karanlıkta kızıl bir parıltı gördüler. Yanında bir diğeri, sonra bir başkası belirdi. Bombur bile ayağa kalktı ve troll mü, goblin mi olduklarını umursamaksızın seyirttiler. Işık önlerinde ve yolun solundaydı. Ve nihayet onunla aynı seviyeye geldiklerinde ağaçların altında meşaleler ve ateşlerin yandığını ama yollarından hayli uzakta olduğunu fark ettiler. ''Görünüşe bakılırsa rüyalarım gerçek oluyor.'' dedi oflayıp puflayarak yaklaşmakta olan Bombur nefes nefese. Işıkların peşinden dosdoğru ormana dalmak istiyordu. Ama diğerleri büyücünün ve Beorn'un uyarılarını çok iyi hatırlıyordu. ''Sağ salim geri dönemeyeceksek bir ziyafet hiçbir işe yaramaz.'' dedi Thorin. ''Ama bir ziyafet olmadan zaten uzun süre hayatta kalamayız.'' dedi Bombur ve Bilbo ona yürekten katıldı. Uzun bir süre bunu tartıştılar ve nihayet ışıklara yaklaşıp onlar hakkında daha çok bilgi edinmek amacıyla bir çift casus göndermeye karar verdiler. Ama o zaman da kimin gönderileceğini de bir türlü anlaşamadılar. Kimse kaybolup bir daha dostlarını asla bulamama riskine atılmaya hevesli değil gibiydi. Sonunda uyarılara rağmen kararlarını belirleyen açlık oldu. Zira Bombur rüyasına göre ormandaki ziyafette yenilmekte olan bütün iyi şeyleri tasvir edip duruyordu. Böylece hep birlikte yoldan ayrılıp beraberce ormana daldılar. Uzun süre yerlerde sürünüp emekledikten sonra ağaç gövdelerinin etrafından bakıp ağaçların kesilerek zeminin düzleştirildiği bir açıklıkta karşılaştılar. Orada pek çok kişi vardı. Görünüşleri elfe andıran yeşil ve kahverengi giysiler içindeki bu kişiler kesilmiş ağaçların köklerinde dev bir çember halinde oturmaktaydı. Ortalarında bir ateş vardı ve dört yanlarındaki ağaçların bazılarına meşaleler bağlanmıştı. Ancak en muhteşem manzara şuydu ki yiyor, içiyor ve neşeyle kahkahalar atıyorlardı. Kızaran etlerin kokusu o kadar büyüleyiciydi ki birbirlerine danışmayı beklemeden her biri ayağa kalkıp yiyecek dilenmek düşüncesiyle halkanın içine doğru koşturdu. Açıklığa adım attıkları anda bütün ışıklar adeta büyü marifetiyle söndü. Birinin tekmelediği ateş havaya parıltı kıvılcımlar fırlatarak ortadan kayboldu. Bütünüyle ışıksız bir karanlıkta kaybolmuşlardı ve birbirlerini dahi en azından uzun süre bulamadılar. Karanlığın içinde çılgınca sendeledikten, ağaçlara bodoslama daldıktan ve ormanın içinde kilometrelerce uzakta ne varsa her şeyi uyandırana kadar bağırıp birbirlerine seslendikten sonra nihayet bir yığın halinde toplanmayı ve el yordamıyla birbirlerini saymayı başardılar. Artık elbette yolun ne yönde olduğunu unutmuşlardı ve en azından sabaha dek umutsuz bir şekilde kayıptılar. Bulundukları yerde gecelemekten başka çare yoktu. Tekrar birbirlerinden ayrılma korkusuyla yerde yiyecek kırıntısı aramaya bile cesaret edemiyorlardı. Ama yatmalarının üzerinden uzun zaman geçmemişti ve Bilbo'nun uykusu yeni yeni gelmeye başlamıştı ki ilk nöbeti tutan Dory fısıltıyla ''Işıklar orada tekrar yanıyor. Üstelik sayıları daha da fazla.'' dedi. Hep birlikte sıçradılar. Gerçekten de az ötelerinde bir sürü titreşen ışık vardı ve seslerle kahkahalar apaçık duyuluyordu. Tek sıra halinde her biri önündekinin sırtına değerek yavaş ve sessizce onlara yaklaştılar. Yakına geldiklerinde Thorin, ''Bu defa ortalarına dalmak yok.'' dedi. ''Ben diyene kadar kimse saklandığı yerden çıkmayacak. Önce onlarla konuşmaya Bay Baggins'i yalnız göndereceğim. Ondan korkmazlar.'' ''Ya ben onlardan korkarsam?'' diye düşündü Bilbo. ''Hemen halükarda ona iğrenç bir şey yapmazlar.'' Işıklardan oluşan çemberin kenarına geldiklerinde Bilbo'yu aniden arkadan ittiler. Bilbo daha yüzüğünü takmaya fırsat bulamadan ateşin ve meşalelerin aydınlığının tam ortasına tökezleyerek daldı. Hiç yararı yoktu. Bütün ışıklar bir daha söndü ve katıksız bir karanlık çöktü. Önceki sefer kendilerini toplamaları zor olmuştu. Ama bu defa çok daha kötüydü. Üstelik Hobbit'i bir türlü bulamıyorlardı. Kendilerini ne zaman saysalar sadece 13 çıkıyordu. Hepsi birden bağırıp seslendiler. ''Bilbo Baggins! Hobbit! Seni kahrolası Hobbit! Hey! Hobbit! Lanet olasıca neredesin?'' Ve buna benzer diğer şeyler haykırdılar ama hiç yanıt alamadılar. Tam umutlarını kaybetmek üzerelerdi ki Dory şans eseri ona rastladı. Karanlıkta kütük sandığı bir şeye takılıp düştü ve kütük sandığı şeyin derin bir kuyuya dalmış haldeki Hobbit olduğunu gördü. Onu uyandırmak için epey sarsmaları gerekti ve uyandığına hiç de memnun olmadı. ''O kadar hoş bir rüya görüyordum ki'' diye homurdandı. ''Muhteşem bir yemek hakkında.'' ''Vay canına, bombur gibi oldu.'' dediler. ''Bize rüyaları anlatma, düş yemekleri işe yaramaz, aramızda da paylaşamayız.'' ''Bu rezil yerde bulabileceğim en iyi yemekler onlar.'' diye mırıldandı. Cücelerin yanına uzanıp tekrar uyumaya ve düşünü bulmaya çalışarak. Ama bu ormandaki ışıkları son görüşleri değildi. Daha sonra gecenin ilerleyen saatleri gelmiş olmalıydı ki o sırada nöbette olan Kili yanlarına gelip onları tekrar uyandırdı. Az uzakta parlak bir ışık yandı. Yüzlerce meşale ve pek çok ateş aniden ve büyü marifetiyle yakılmış olmalı. Hele şarkılarla harplara bir kulak kabartın. Bir süre yatıp dinlendikten sonra daha yakına gitme ve bir defa daha yardım almaya çalışma arzusuna karşı koyamayacaklarını anladılar. Bir kez daha ayağa kalktılar ve bu kez sonuç felaketti. Şimdi gördükleri ziyafet öncekinden de büyük ve muhteşemdi ve uzun bir sıra halinde dizilmiş ziyafet konuklarının başında altın saçlarının üzerinde yapraklardan bir taç taşıyan, Bombur'un betimlediği düşündeki kişiye pek benzeyen bir orman kralı oturuyordu. Elf ahali çanakları elden ele ve ateşlerin üzerinden geçiriyordu. Kimileri harp çalıyor, kimileri ise şarkı söylüyordu. Işıldayan saçlarına çiçekler sarılmıştı. Yakalarıyla kemerlerinde yeşil ve beyaz mücevherler parıldıyordu. Yüzleriyle şarkıları neşe doluydu. Bu şarkılar yüksek, berrak ve latifti ve Thorin ortalarına adım atıverdi. Bir sözcüğün tam ortasında ölüm sessizliği çöktü. Bütün ışıklar sönüverdi. Ateşlerden kara dumanlar yükseldi. Cücelerin gözleri küller ve korlarla doldu ve orman bir kez daha çığlıklarıyla ve çıkardıkları gürültülerle yankılandı. Bilbo kendisini koşarak bir daire çizerken ona öyle gelmişti ve diğerlerine seslenip dururken buldu. ''Dory, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Duolin, Balin, Thorin Meşe Kalkan.'' Bu esnada göremediği ve dokunamadığı kişiler de dört bir yanında aynı şeyleri yapıyordu. Arada sırada Bilbo ismini de ekleyerek. Ama diğerlerinin haykırışları giderek uzaklaştı ve bir süre sonra ona uzaklardan gelen çığlıklara ve imdat çağrılarına dönüşmüş gibi gelse de bütün sesler anında söndü ve katıksız bir sessizlik ve karanlıkta yapayalnız kalıverdi. Bu en sefil anlarından biriydi. Ama çok geçmeden gün doğup az da olsa ışık etrafı aydınlatana kadar bir şeyler yapmaya çalışmanın işe yaramayacağına ve onu canlandıracak kahvaltı umudu olmaksızın ortalarda dolanıp kendisini yormasının hepten faydasız olduğuna karar verdi. Bu yüzden sırtını bir ağaca vererek oturdu ve çok uzaklarda kalan hobbit kovuğunu ve güzelim kilerlerini düşünmeye başladı. Son defa da değil. Pastırmayla yumurtalara, ekmekle tereyağına dair derin düşünceler içerisindeyken bir şeyin ona değdiğini hissetti. Sol elinin üzerinde sağlam, yapışkan sicimi andıran bir şey vardı ve hareket etmeye çalıştığında bacaklarının çoktan aynı maddeyle sarılmış olduğunu gördü ve ayağa kalktığında öne doğru devrildi. Bunun ardından uykuya daldığı sırada onu bağlamakla uğraşan dev örümcek arkasından gelip üzerine yürüdü. Yaratığın sadece gözlerini görebiliyordu ama tiksindirici ipliklerini etrafına dolamaya çabalayan örümceğin kıllı bacaklarını hissedebiliyordu. Zamanında ayıldığı için şanslıydı. Az sonra hepten kımıldayamaz olacaktı. Aslına bakılırsa serbest kalmak istiyorsa önünde çaresiz bir dövüş vardı. Yaratığı elleriyle dövdü. Örümcek sesini kesmek için onu zehirlemeye çalışıyordu. Küçük örümceklerin sineklere yaptığı gibi. Nihayet kılıcını hatırlayıp kınından çekti. Örümcek geriye doğru sıçradı ve Bilbo bacaklarını tutan bağları kesip kendini kurtaracak zamanı buldu. Bundan sonra saldırma sırası ona gelmişti. Örümcek besbelli yanlarında böyle iğneler taşıyan şeylere alışkın değildi. Yoksa çok daha çabuk uzaklaşırdı. Bilbo yaratığın üzerine atıldı ve ona kaybolma fırsatı tanımadan kılıcını örümceğin gözlerinin tam ortasına sapladı. Bunun üzerine örümcek delirdi, sıçradı, dans etti ve bacaklarını korkunç kasılmalarla savurdu. Nihayet Bilbo ikinci bir darbeyle yaratığı öldürdü. Ardından yere yığıldı ve uzun bir süre başka hiçbir şey hatırlamadı. Kendine geldiğinde etrafı ormanda gündüz vaktine özgü loş gri ışıkla kaplıydı. Örümcek yanında cansız yatıyordu ve kılıcının çeliği siyaha bulanmıştı. Her nasılsa dev örümceği karanlıkta tek başına, büyücünün, cücelerin veya başka kimsenin yardımı olmadan öldürmek Bay Baggins'te büyük bir değişiklik yaratmıştı. Kılıcını çimenlere silip tekrar kınına koyarken kendisini farklı biri, midesinin boşluğuna rağmen daha sert ve cüretkar hissediyordu. ''Sana bir isim vereceğim'' dedi kılıca. ''Ve sana iğne diyeceğim.'' Bunun ardından keşfe çıktı. Orman kasvetli ve sessizdi. Ama her şeyden önce elfler tarafından tutsak alınmadılarsa ya da başlarına daha kötü bir şey gelmediyse muhtemelen pek uzakta olmayan arkadaşlarını aramak zorundaydı. Bilbo seslenmenin güvenli olmayacağını hissediyordu ve uzun bir süre orada durup yolun hangi yönde olduğunu ve cüceleri ilk hangi yönde araması gerektiğini merak etti. ''Ah, neden Beorn'un ve Gandalf'ın tavsiyelerini hatırlamadık ki?'' diye yazıklandı. ''Kendimizi nasıl bir karışıklığın içine soktuk?'' Biz, keşke biz diye bir şey olsaydı, yapayalnız olmak çok korkunç. Sonunda geceleyin yardım çığlıklarının geldiği yönü elinden geldiğince tahmin etti. Ve şans eseri, şans Bilbo'da doğuştan bol miktarda vardı, sizin de göreceğiniz gibi tahmini aşağı yukarı doğruydu. Kararını vermiş olduğundan olabildiğince zeki bir şekilde gizlice ilerledi. Hobbitler, daha önce de söylediğim gibi, özellikle ormanda sessiz olmak konusunda hünerlidirler. Bilbo üstüne üstlük yola çıkmadan önce yüzüğünü de parmağına geçirmişti. İşte bu yüzden örümcekler geldiğini ne gördüler ne de duydular. Bir süre sinsice ilerlemişti ki önünde o orman için bile siyah sayılacak, hiç dağılmamış bir parça gece yarısını andıran koyu, siyah, gölgeli bir yer fark etti. Oraya yakınlaştığında bu yerin birbiri ardına dizilip birbirine dolaşmış örümcek ağlarından oluştuğunu anladı. Aniden üstündeki dallarda dev ve korkunç örümceklerin de oturmakta olduğunu gördü ve yüzüğüne rağmen onu fark etmelerinden korkarak titredi. Bir ağacın ardında durarak bir grup örümceği bir süre izledi. Ardından ormanın sessizliği ve durgunluğunda bu iğrenç yaratıkların birbirleriyle konuşmakta olduklarını fark etti. Sesleri bir tür ince ciyaklama ve tıslama karışımıydı ama söylediklerinin çoğunu anlayabiliyordu. Cücelerden bahsetmekteydiler. Sert bir mücadele oldu ama değdi, dedi biri. Derileri iğrenç bir kalınlıkta ama içlerindeki sıvıların iyi olduğuna iddiaya girerim. Öyle ya, bir süre asılı kaldıktan sonra lezzetli olurlar, dedi bir başkası. Onları fazla uzun süre asılı bırakmayın, dedi bir üçüncü. Gerektiği kadar şişman değiller, tahminimce son zamanlarda pek iyi beslenmiyorlardı. Öldürün onları bence, dedi bir dördüncü. Öldürüp bir süre ölülerini asılı bekletin. Bana kalırsa zaten ölmüşlerdir, dedi birincisi. Ölmediler, az önce birinin debelendiğini gördüm. Güzelim bir uykunun ardından yeni yeni kendilerine geliyorlar bence. Size göstereyim. Şişman örümceklerden biri bunu söyledikten sonra bir ipin üzerinden koşturarak yüksek bir dala asılmış bir düzine bohçaya vardı. İlk kez gölgelerde sallanırken gördüğü bu bohçaların bazılarının dibinden cücelerin ayaklarının, burunlarının ucunun veya bir parça sakal veya kukuletanın fırladığını seçen Bilbo'nun içi dehşetle dolmuştu. Örümcek bu bohçaların en şişman olanına gitti. İddiaya girerim bu zavallı bomburdur diye düşündü Bilbo ve dışarı fırlamış olan burnu sertçe ısırdı. İçeriden soğuk bir çığlık duyuldu ve bir ayak parmağı hızla yükselerek örümceğe dosdoğru sert bir tekme attı. Bomburda hala iş vardı. Gevşek bir futbol topunun tekmelenmesini andıran bir ses duyuldu ve öfke içindeki örümcek daldan düşüp kendisini son anda kendi ipliğiyle yakalamaya başardı. Diğerleri güldüler. Haklıymışsın, dediler. Et canlı ve tekme atıyor. Yakında bunun çaresine bakarım, diye tısladı öfkeli örümcek tekrar dala tırmanarak. Bilbo bir şey yapması gereken anın gelmiş olduğunu gördü. Canavarların üzerine atılamazdı. Onları uzaktan vuracak bir şey de yoktu. Ama etrafına bakındığında kurumuş küçük bir dere yatağı gibi görünen bir yerde pek çok taş olduğunu gördü. Bilbo iş taş atmaya gelince hayli iyi bir nişancıydı ve eline güzelce oturan yumurta şekilli düzgün bir taş bulması uzun sürmedi. Çocukluğunda sürekli hedefe taş atma alıştırması yapardı. Öyle ki eğildiğini gören tavşanlar, sincaplar, hatta kuşlar şimşek hızıyla yolundan çekilir olmuştu ve büyüdükten sonra bile zamanının büyük bir bölümünü çember atma oyunu, dart fırlatma, değnek vurma, dokuz kuka ve nişan atıp fırlatma içeren daha pek çok sessiz oyunla geçirmişti. Aslına bakılırsa duman halkaları üflemek, bilmece sormak ve yemek pişirmek dışında size anlatmaya zaman bulamadığım pek çok becerisi vardı. Şimdi buna zaman yok. O yerden taş toplarken örümcek bombura ulaşmıştı ve cüce yakında ölmüş olacaktı. Tam o anda Bilbo taşını fırlattı. Taş lop diye örümceğin kafasına indi ve örümcek bütün bacakları kıvrılmış halde bayılarak ağaçtan düştü. Bir sonraki taş vızıldayarak büyük bir ağın içinden ipliklerini yırtıp tam ortasında oturan örümceği cansız halde fırlatarak geçti. Bunun ardından örümcek kolonisinde bir kargaşa oldu ve bir süreliğine cüceleri unuttuklarını söyleyebilirim. Bilbo'yu göremiyor ama taşların geldiği yönü iyi kötü çıkarabiliyorlardı. Koşarak gövdelerini Hobbit'e doğru savurarak uzun ipliklerini hava dalgalanan kapanlarla dolana dek dört bir yana fırlatarak Hobbit'e doğru atıldılar. Ancak Bilbo çok geçmeden gizlice yer değiştirdi. Aklına becerebilirse öfkeli örümcekleri cücelerden olabildiğince uzaklaştırma, onları aynı anda meraklandırmak, heyecanlandırmak ve öfkelendirmek düşüncesi gelmişti. Yaklaşık 50 tanesi daha önce durduğu yere gittiğinde bunlara ve geride kalan diğerlerine birkaç taş daha attı. Ardından ağaçların arasında dans etmeye başlayarak onları gazaba getirmek ve hepsini peşine takmak, aynı zamanda da cücelere sesini duyurmak amacıyla bir şarkı söylemeye başladı. Söylediği şarkı şuydu. Ağaçta dönenen ihtiyar şişman örümcek, ihtiyar şişman örümcek göremez ki beni. Eklem bacak, eklem bacak, dursana dönmeyi bırakıp beni arasana. İhtiyar budala kocaman gövdesi, ihtiyar budala bulamaz beni. Eklem bacak, eklem bacak, düşersin sen, yakalayamazsın beni ağacının tepesinden. Belki şarkısı pek iyi değildi ama onu çok tuhaf bir anda kendi kendine uydurmak zorunda kaldığını unutmamalısınız. Zaten şarkı Bilbo'nun istediği işe yaradı. Şarkı söylerken birkaç taş daha kapıp ayaklarını yere vurdu. Oradaki örümceklerin neredeyse hepsi peşine düştüler. Bazıları yere indi, diğerleri dalların üzerinden koşturdu. Ağaçtan ağaca atladı ve karanlık yerlere yeni ipler fırlattılar. Çıkardığı sese doğru beklendiğinden çok daha büyük bir hızla yöneldiler. feci bir öfke içindeydiler. Taşların ötesinde hiçbir örümcek kendisine eklem bacak denmesinden hoşlanmamıştır. Ve elbette budala da herkes tarafından hakaret sayılır. Bilbo yeni bir yere seyirtti. Ama örümceklerden birkaçı artık meskenleri olan açıklığın farklı noktalarına koşmuştu. Ve ağaç gövdeleri arasındaki tüm boşlukları örümcek ağları ile kapatmakla meşguldüler. Hobbit çok geçmeden dört bir yanı örümceklerle sarılı bir yerde kalın bir çitin arasında kısılı kalacaktı. En azından örümceklerin düşüncesi buydu. Artık avlanan ve ağ ören örümceklerin arasında kalan Bilbo cesaretini toplayıp yeni bir şarkıya başladı. Tembel soytarıyla çatlak örümcek, beni dolamak için ağ örüyorlar. Çok daha tatlı olsam da diğer etlerden, bulamıyorlar beni bir türlü. İşte buradayım haylaz sinekçik. Siz ise şişmansınız ve de tembel. Beni kıstıramazsınız uğraşsanız da hep ağlarınıza sizi deliler. Bunu söyledikten sonra arkasını döndü ve iki uzun ağacın arasındaki son boşluğunda bir ağla kapanmış olduğunu gördü. Ama şans eseri gerçek bir ağla değil. İki ağaç arasına aceleyle çekilmiş iki misli kalınlıkta uzun örümcek ağı iplikleriydi. Küçük kılıcı kınından çıkıverdi. İplikleri paramparça etti ve şarkı söyleyerek uzaklaştı. Örümcekler kılıcı gördüler. Gerçi ne olduğunu anladıklarını sanmam. Ve bir anda hepsi birden yerden dalların üzerinden kıllı bacakları sallanarak, kıskaçları ve ip eğiren organları açılıp kapanarak, köpük ve öfke dolu gözleri yuvalarından fırlayarak Hobbit'in peşine düştüler. Bilbo, ormanın içinde cesaret edebildiği kadar uzaklaşana dek peşinden ayrılmadılar. Derken Bilbo, fareden bile daha sessiz bir şekilde gizlice geri döndü. Örümcekler bıkana ve cücelerin asılı olduğu ağaçlarına dönene kadar pek az zamanı olduğunu biliyordu. Bu arada cüceleri kurtarmak zorundaydı. İşin en kötü kısmı bohçaların asılı olduğu uzun dala tırmanmaktı. Örümceğin biri şans eseri bir ipi daldan asılı bırakmamış olsa bunu başarabileceğini sanmam. Eline yapışıp canını acıtsa da ipin yardımıyla yukarı tırmanıp tutsakların başında beklemek için geride kalmış ve hangisinin en sulu olduğunu anlamak için onları çimdiklemekle meşgul, ihtiyar, yavaş ve şişman bir örümcekle karşılaştı. Örümcek diğerleri yokken ziyafete başlamayı düşünmüştü. Ama Bay Baggins'in acelesi vardı. Ve örümcek ne olduğunu anlayamadan iğnesini hissetti ve daldan aşağı cansız yuvarlandı. Bilbo'nun bir sonraki görevi cücelerden birini serbest bırakmaktı. Ne yapacaktı? Onu dala bağlayan ipi keserse zavallı cüce epey aşağıdaki zemine güm diye çakılacaktı. Dalın üzerinde kıvranarak ilerledi. Bu zavallı cücelerin olgun meyveler gibi dans edip salınmasına neden oldu. Bohçaların ilkine ulaştı. Fili ya da Kili diye düşündü. Üstten fırlamış mavi bir kukuletanın ucundan hareketle. Büyük olasılıkla Fili diye düşündü. Etrafına dolanan ipliklerin arasından çıkan uzun bir burnun ucuna bakarak. Öne eğilerek cücenin etrafını saran sağlam ve yapışkan ipliklerin çoğunu kesmeyi başardı. Ve bunun üzerine Fili bir tekme ve çırpınışla ortaya çıktı. Korkarım Bilbo onun koltuk altlarındaki örümcek ağlarından tel üzerinde sallanan komik oyuncaklar gibi kas katı kesilmiş kollarını ve bacaklarını savurarak ve tepinerek kurtulmaya çalışırken görünce kahkahayla güldü. Fili artık nasılsa dala çıkmayı başardı, ondan sonra da örümcek zehri yüzünden ve gecenin çoğunu ve ertesi günü sıkı sıkı sarmalanmış bir halde sadece burnundan nefes alarak geçirmekten midesinin bulanmasına ve kendisini hasta hissetmesine rağmen Hobbit'e yardım etmek için elinden geleni yaptı. Gözleri ve kaşlarındaki iğrenç sıvıyı temizlemesi asırlar sürdü. Sakalının ise çoğunu kesmek zorunda kaldı. İkisi bir olup cüceleri teker teker yukarı çekmeye ve bağlarını keserek serbest bırakmaya başladılar. Hiçbirinin durumu Fili'den iyi değildi. Hatta bazılarınınki daha kötüydü. Bazıları doğru dürüst nefes almamıştı bile. Gördüğünüz gibi uzun burunlu olmak zaman zaman işe yarar. Ve bazıları daha kötü zehirlenmişti. Bu yolla Kili, Bifur, Bofur, Dori ve Nori'yi kurtardılar. Zavallı bomburcuk o kadar bitkindi ki aralarında en şişmanı oydu ve sürekli dürtülüp çimdiklenmişti. Daldan yuvarlanıp flop diye yere bereket versin ki yaprakların üzerine düştü ve oracıkta kaldı. Ama örümcekler öncekinden de öfkeli bir halde dönmeye başladığında hala daldan sarkan beş cüce vardı. Bilbo hemen ağacın gövdesindeki dalın ucuna gitti ve yukarı tırmananları savuşturmaya başladı. Fili'yi kurtardığında yüzüğünü çıkarmış ve tekrar takmayı unutmuştu. Bu yüzden bütün örümcekler tükürükler saçıp tıslamaya başladılar. "Artık seni görüyoruz, iğrenç küçük yaratık seni. Seni yedikten sonra kemiklerin nederini ağaçta asılı bırakacağız. Bir de iğnesi var, öyle mi? Eh, onu yine de yakalayacağız. Ondan sonra da bir iki gün baş aşağı sallandıracağız." Bütün bunlar olurken diğer cüceler geriye kalan esirlerle ilgileniyor ve iplikleri bıçaklarıyla kesiyordu. Çok geçmeden hepsi serbest kalacaktı. Ancak bundan sonra olacaklar açık değildi. Örümcekler onları önceki gece yakalarken hiç zorlanmamıştı ama bunu habersizce ve karanlıkta yapmışlardı. Bu kez korkunç bir savaş çıkacak gibiydi. Bilbo aniden örümceklerden bazılarının yerde yatan Bomburun etrafına toplanıp onu tekrar bağlamış ve sürükleyerek uzaklaştırmakta olduklarını fark etti. Bir çığlık koparıp kılıcını önündeki örümceklere doğru savurdu. Çabucak açılıp yol verdiler. O da dalda sürünüp ağaçtan tam yerdekilerin ortasına düştü. Küçük kılıcı onlar için yeni bir iğne türüydü. Nasıldı sağa sola fırlayıveriyordu. Onlara saplanırken keyifle parıldıyordu. Geri kalanlar çekilip Bomburu Bilbo'ya bırakana kadar 6 tanesi can verdi. "Aşağı inin, aşağı inin!" diye seslendi dalın üzerindeki cücelere. "Orada kalmayın, yoksa ağa takılırsınız. Zira yakındaki tüm ağaçlara tırmanan ve cücelerin başının üzerindeki dallarda emekleyen örümcekler görmüştü. Titrek ve bacakları doğru düz tutmayan cüceler aşağı doğru indiler, atladılar veya düştüler ve 11'i üst üste yığıldılar. İşte iki yandan kuzeni Bifur ile kardeşi Bofur'un desteğiyle doğrulmakta olan zavallı Bomburcuğu da sayarsak 12'si nihayet bir aradaydı. Bilbo ise iğnesini savurarak etraflarında dans ediyordu. Yüzlerce kızgın örümcek ise dört yanlarından, altlarından ve üstlerinden onlara bakmaktaydı. Durum epey umutsuz görünüyordu. Sonra savaş başladı. Cücelerin kimisinde bıçak, kimisinde değnek vardı ve hepsi de taş bulabilirdi. Bilbo'nun ise elf yapımı hançeri vardı. Örümcekler defalarca savuşturuldu ve pek çoğu öldürüldü. Ama bu uzun süre devam edemezdi. Bilbo bitkinliğin eşiğindeydi. Cücelerin sadece dördü ayakta sağlam durabiliyordu ve çok geçmeden hepsi de yorgun sinekler gibi yenilecekti. Örümcekler daha şimdiden çevrelerindeki ağların arasını örerek kapatmaktaydı. Sonunda Bilbo yüzüğünün sırrını cücelerle paylaşmaktan başka bir çare bulamadı. Bu onu epey üzse de elde değildi. "Ortadan kaybolacağım," dedi. "Becerebilirsem örümcekleri uzağa çekeceğim. Sizin de birbirinizden ayrılmadan ters yöne doğru gitmeniz gerek. Şu sol taraf yaklaşık olarak elf ateşlerini son gördüğümüz yere doğru gidiyor." Başlarındaki dönmenin, tüm bağırışların, savrulan sopaların ve fırlatılan taşların arasında cücelerin söylenenleri kavramasını sağlamak kolay değildi. Ama nihayet Bilbo planını daha fazla erteleyemeyeceğini hissetti. Örümcekler çemberi giderek daraltmaktaydı. Aniden yüzüğünü parmağına geçirdi ve cüceleri büyük bir hayrete düşürerek ortadan kayboldu. Çok geçmeden ileride sağda bir yerdeki ağaçların arasından tembel soytarı ve eklem bacaklı sesleri gelmeye başladı. Bu örümceklerin fena halde tepesini attırdı. İlerlemeye ara verdiler ve bazıları sesin geldiği yöne doğru gitti. Eklem bacaklı sözü onları o kadar sinirlendirmişti ki akılları başlarından gitmişti. Ardından Bilbo'nun planını diğerlerinden daha iyi kavramış olan Balin saldırının başını çekti. Cüceler bir araya toplanıp düğüm oldu ve bir taş yağmuru kopararak sollarındaki örümceklerin üzerine saldırıp çemberi yardılar. Artık arkalarında kalan bağırışlar ve şarkılar aniden kesilmişti. Cüceler tüm kalpleriyle Bilbo'nun yakalanmamış olmasını dileyerek yollarına devam ettiler. Ancak yeterince hızlı değildiler. Hasta ve yorgundular ve örümceklerin çoğu arkalarından geliyor da olsa ancak ağır aksak gidebiliyorlardı. Ara sıra arkalarını dönüp onlara yetişen yaratıklarla dövüşmek zorunda kalıyorlardı. Ve daha şimdiden başlarının üzerindeki ağaçlara çıkan birkaç örümcek uzun yapışkan ipliklerini aşağı salmaktaydı. İşler yine epey kötü görünmeye başlamıştı ki Bilbo aniden ortaya çıkıp afallayan örümceklerin arasına beklenmedik bir anda cepheden dalıverdi. "Gidin, gidin," diye seslendi. "İğneyle sokma işini ben yaparım." Bunu yaptı da ileri geri koşarak örümcek ağlarını kesiyor, kılıcını örümceklerin bacaklarına doğru savuruyor ve fazla yakına gelirlerse şişman gövdelerine saplıyordu. Örümcekler öfkeyle kabardılar, tükürük ve köpük saçtılar ve tıslayan seslerle korkunç küfürler savurdular. Ama iğneye karşı ölümcül bir korku beslemeye başlamışlardı ve geri döndüğünden fazla yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Bu yüzden ettikleri tüm küfürlere rağmen avları yavaş ama emin bir şekilde onlardan uzaklaşıyordu. Bu korkunç bir işti ve sanki saatler boyu sürmüştü. Ama nihayet tam da Bilbo bir kez daha elini kaldırıp kılıcını savuramayacağını hissettiğinde örümcekler aniden onları takip etmekten vazgeçerek hayal kırıklığı içinde karanlık kolonilerine döndüler. Cüceler bunun üzerine önceden elf ateşlerinin bulunduğu bir halkanın kenarına vardıklarını fark ettiler. Önceki gece gördüklerinden biri olup olmadığını anlayamadılar. Ama bu gibi noktalarda örümceklerin hoşlanmadığı iyi büyünün kalıntıları var gibiydi. Her halükarda buradaki ışık daha yeşil, dallar daha az kalın ve tehditkardı ve dinlenip nefes alma fırsatı buldular. Bir süre sonra orada nefes nefese ve oflayıp puflayarak yattılar ama çok kısa bir süre sonra sorular sormaya başladılar. Ortadan kaybolma meselesinin etraflıca açıklanmasını istediler ve yüzüğün bulunma hikayesi o kadar ilgilerini çekti ki bir süre kendi dertlerini unuttular. Özellikle Balin, Gollum öyküsünün tamamını bilmecelerle beraber yüzüğü de tam yerine oturtarak baştan anlattırmakta ısrar etti. Ama bir süre sonra ışık azalmaya başladı ve o zaman başka sorular soruldu. Neredeydiler? Yolları neredeydi? Nereden yiyecek bulabilirlerdi ve bundan sonra ne yapacaklardı? Bu soruları tekrar tekrar sordular ve cevapları küçük Bilbo'dan almayı bekler gibiydiler. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Bay Baggins hakkındaki fikirlerini fazlasıyla değiştirmişler ve ona büyük bir saygı duymaya başlamışlardı. Tıpkı Gandalf'ın söylediği gibi. Aslına bakılırsa homurdanmakla yetinmiyor, onlara yardım etmek için harika bir plan bulmasını bekliyorlardı. Hobbit olmasa hepsinin de yakında ölmüş olacağını iyi biliyorlardı ve ona pek çok kez teşekkür etmişlerdi. Hatta ayağa kalkıp Hobbit'in önünde yerlere kadar eğilen bazıları bu çabanın sonucunda yüzüstü kapaklanıp bir süre ayağa kalkamamışlardı. Ortadan kayboluş hakkındaki gerçeği öğrenmek Bilbo'ya duydukları saygıyı hiç de azaltmamıştı. Zira onda şansın ve büyülü bir yüzüğün yanı sıra zekanın da olduğunu anlamışlardı ve bu üçü son derece yararlı şeylerdi. Doğrusu onu o kadar övdüler ki Bilbo kumaşında cüretkarlık ve maceraperestlik olduğunu hissetmeye başladı. Gerçi yiyecek bir şeyleri olsaydı kendini daha da cüretkar hissedecekti. Ama hiçbir şey yoktu ve hiçbirinde ne gidip bir şey bakınacak ne de yiten yolu arayacak hal vardı. Yiten yol. Bilbo'nun yorgun aklına başka fikir gelmiyordu. Orada oturup sonu gelmez ağaçlara baka kaldı ve bir süre sonra hepsi birden suskunlaştı. Balin dışında hepsi. Diğerleri konuşmayı bırakıp gözlerini kapadıktan çok sonra kendi kendine mırıldanıp kıkırdamayı sürdürdü. Demek yanımdan gizlice geçmeyi bu sayede başardı. Artık biliyorum. Sessizce yaklaştım değil mi Bay Baggins? Kapı eşiğine saçılmış düğmeler. Canım Bilbo, Bilbo, Bilbo. Sonra uykuya daldı ve uzun süre katıksız bir sessizlik hüküm sürdü. Duvalin aniden tek gözünü açtı ve hepsine göz gezdirdi. Thorin nerede diye sordu. Bu korkunç bir şoktu. Elbette toplamda 13 kişiydiler. 12 cüce ile bir hobbit. Thorin sahiden neredeydi? Hangi elim kadere, büyüye mi, canavarlara mı kurban gittiğini sordular ve ormanda yetik yatarken ürperdiler. Orada akşam yerini kara geceye bırakırken teker teker korkunç düşlerle dolu huzursuz bir uykuya daldılar ve şimdilik onları muhafız dikecek veya sırayla nöbet tutamayacak kadar hasta ve bitkin halde bırakmak zorundayız. Thorin onlardan çok daha çabuk yakalanmıştı. Bilbo'nun ışık çemberine adım attığı anda kütük gibi uykuya dalışını hatırlıyor musunuz? Gelecek sefer öne çıkan Thorin olmuştu ve ışıklar sönerken efsunlanarak taş gibi düşmüştü. Geceleyin kaybolan cücelerin çıkardığı tüm gürültüler, örümcekler onları yakalayıp bağlarken attıkları çığlıklar ve ertesi günkü savaşın tüm sesleri duyulmadan üzerinden geçip gitmişti. Orman elfleri yanına gelmiş, onu bağlamış ve taşıyarak götürmüştü. Ziyafetteki kişiler elbette orman elfleriydi. Bunlar kötü bir ahali değildir. Bir kusurları varsa yabancılara güvenmemeleridir. Büyüleri güçlü olsa da o günlerde bile ihtiyatlıydılar. Batının yüksek elflerinden farklı, daha tehlikeli ve daha az bilgeydiler. Zira çoğunun tepelere ve dağlara dağılmış hısımlarıyla birlikte soyu batıda Faerie'ye hiç gitmemiş kadim kabilelere dayanıyordu. Işık elfleri, derinlik elfleri ve deniz elfleri oraya gittiler ve çağlarca orada yaşadılar. Daha güzel, daha bilge, daha arif oldular. Büyülerini ve latif, fevkalade şeyleri yapma konusunda ustalıklı zanaatlerini icra ettiler. Sonra bazıları engin dünyaya döndü. Engin dünyada orman elfleri bizim güneş ve ayımızın alacakaranlığında var olmayı sürdürdüler ama en çok yıldızları sevdiler. Ve artık yiten diyarlarda boy veren ulu ormanlarda gezindiler. Çoğunlukla istediklerinde avlanmak veya ayın ya da yıldızların ışığında açık toprakları at sırtında veya koşarak aşmak veya avlanmak için kaçabildikleri orman sınırlarını mesken edindiler. Ve insanların gelişinden sonra akşamın ve şafağın alacasına daha da çok çekilir oldular. Yine de elftiler ve hala da öyledirler, bu da iyi kimseler demektir. Kuyut orman sınırının birkaç kilometre içinde doğu yakasında bu sıralarda en büyük kralları yaşamaktaydı. Taştan dev kapılarının önünde ormanın yücelerinden fışkıran bir nehir geçer ve yüksek ağaçlarla kaplı arazinin eteklerindeki bataklıklara gire çıka dolambaçlı bir yol çizerek akardı. Her yanından sayısız küçük mağaraların açıldığı bu muazzam mağara yeraltı derinliklerini dolanırdı ve pek çok geçit ve geniş salon barındırırdı. Ama hiçbir goblin meskeninin olamayacağı kadar aydınlık ve ferahtı. Onlar kadar derin ve tehlikeli de değildi. Aslına bakılırsa kralın tebaasının büyük bölümü yeryüzündeki ormanlarda yaşar ve avlanır, yerin üzerinde veya dalların arasındaki evlerde veya kulübelerde otururdu. En sevdikleri ağaç kayındı. Kralın sarayı, hazine dairesi ve halkını düşmanlarından koruyan kalesi mağarasıydı. Mağarası aynı zamanda da esirlerinin zindanıydı. Böylece Thorin'i de mağaraya sürüklediler. Pek nazikçe de değil, zira cüceleri sevmezlerdi ve onun düşman olduğunu düşünüyorlardı. Kadim günlerde hazinelerini çalmakla suçladıkları kimi cücelerle savaşmışlardı. Cücelerin farklı bir hikaye anlattığını ve elf kralının onlarla ham altın ve gümüşünü işlemeleri için pazarlık ettiğini ancak sonrasında ücretlerini ödemeyi reddettiğinde adil olmak gereği belirtmek şarttır. Elf kralının bir zaafı varsa bu da hazineydi. Özellikle de gümüş ve beyaz mücevherler. Ve hazinesinin zenginliğine rağmen henüz eskinin elf lordları kadar varlıklı değildi. Halkı madencilik yapmaz, metalleri veya değerli taşları işlemez, ticaretle veya toprağı ekip biçmekle de pek uğraşmazdı. Cücelerin hepsi bunları iyi bilirdi, ancak Thorin'in soyunun bahsettiğim eski ihtilaf ile herhangi bir ilgisi yoktu. Dolayısıyla elflerin efsunlarını gidermesi üzerine kendine gelen Thorin, ona karşı davranışlarına çok öfkelendi. Aynı zamanda ağzından altın ya da değerli taşlara dair tek kelime almalarına izin vermemeye de azimliydi. Kral önüne getirildiğinde Thorin'e sertçe baktı ve pek çok soru sordu. Ama Thorin sadece açlıktan kırıldığını söyledi. "Ahalin neden halkıma şölenleri sırasında 3 kez saldırmaya çalıştı?" diye sordu kral. "Onlara saldırmadık," diye yanıt verdi Thorin. "Dilenmeye geldik çünkü dostlarımız açlıktan ölmek üzereydi." "Dostların şimdi nerede ve ne yapıyorlar?" "Bilmiyorum ama ormanda açlıktan kırılmakta olduklarını tahmin ediyorum." "Ama sizi başta ormana getiren şey neydi?" diye sordu kral öfkeyle. Bunun üzerine Thorin ağzını kapadı ve tek kelime daha etmedi. "Pekala," dedi kral. "Onu götürün ve gerçeği söylemeye meyledene dek 100 yılda sürse emniyette saklayın." Bunun ardından eller onu sırımlarla bağladıktan sonra tahtadan sağlam kapıları olan en içteki mağaralardan birine koyup bıraktılar. Ona çok iyi olmasa da bol miktarda yiyecek ve içecek bıraktılar. Zira orman elfleri goblin değildir ve en kötü düşmanlarını bile esir aldıklarında onlara makul ölçüler içinde iyi davranırlar. Hiç merhamet beslemedikleri yegane canlılar dev örümceklerdi. Zavallı Thorin oracıkta kralın zindanında yattı ve ekmek, et ve su için duyduğu minnettarlığı aşabildiğinde bahtsız dostlarının başına ne geldiğini merak etmeye başladı. Bunu öğrenmesi çok uzun sürmedi. Ama bunu bir sonraki bölüme ve Hobbit'in bir kez daha yararını kanıtlayacağı bir diğer maceranın başlangıcına aittir.